Ayrım 36. Sayfa 346. 35. Direneceğiz, ya kazanırız ya ölürüz. Küçük kervanımızdaki herkesin kafası karışmış. Hatta kimilerinin canı sıkılmıştı. Anlattıklarım hiç de hoş değildi tabii. Kim yenilenin yerinde olmak ister ki? Önceleri surların dışındaki otağı Hümayun'un da uykusuz geceler geçiren genç padişah ve onun askerleriyle empati kuranlar, şimdi Konstantinopolis'in içinde korkuyla bekleşen insanları da anlamaya başlamışlardı. Halbuki sur dışında 54 gün boyunca yağmur, çamur demeden çekilen bunca zahmete, verilen onca şehide rağmen sonunda hikaye mutlu bitecek, bizimkiler şehri ele geçireceklerdi. Onca çaba, onca acı, dökülen onca kan boşa gitmemiş olacaktı. Oysa bu meczup tarihçi, onlara başka bir hakikati göstermiş, surun öte yakasındakilerin halini aktarmıştı. Çok mu gerekliydi sanki bu? Çok merhametli bir çocuktur bu bizim Müştak. Merhameti batsın. Başıma gelmedik iş kalmadı bu hastalıklı duygu yüzünden. Hayatımı bile tehlikeye attım. Hayır, ben değil, Nusret. Üstelik hayatını tehlikeye atmakla kalmadı, kaybetti. Ama merhameti değil, hırsı yüzünden. Çünkü hiç de başkalarını düşünen biri değildi Nusret. Belki de haklıydı. Başkaları için üzülmek, ötekine merhamet duymak, onların acısını paylaşmaya kalkmak hem seni hem de etrafındakileri mutsuz ediyordu. Baksanıza şu insanların haline, ne güzel hazırlamışlardı kendilerini zafere. Fakat sonra benim gibi bir tarihçi müsveddesi çıkıyor, ağızlarının tadını kaçırıyordu. Evet, tarihçi müsveddesi. Çünkü bizim işimiz savaş kurbanlarına üzülmek değil, yaşananları mümkünse hakikate en yakın şekilde aktarmaktı. Ancak mesleğini hiçbir zaman layıkıyla yerine getiremeyenler, gereksiz bir duygusallığa kapılır, hakikat yerine ezilenlerin çektiklerini dile getirirdi. Öyle mi? Bu kadar basit mi? Peki insanı anlatmayan bir tarih hakikati nasıl yansıtabilirdi? İnsan yoksa ne halk vardır ne de devlet, dolayısıyla ne de tarih. Aman gel de işin içinden çık şimdi. Karmaşık meseleler, kadim tartışma konuları, hiçbir sonuca varmayacak önermeler. Üstelik bilinçli olarak da yapmamıştım ki bunu. Benim doğal halim buydu. Böyle görüyordum tarihi. Çoğu zaman yenilenlerin gözünden, sakat bir bakış açısı belki. Asıl tuhafı Tahir Hakkı'nın da bu duruma itiraz etmeyişiydi. Başka bir zaman olsa arkadaşı Bahri'den çok daha önce müdahale ederdi sözlerime. Elbette onun kadar sert bir üslupla değil, daha ustaca, daha etkileyici sözlerle. Savaşta taraflardan biriyle empati kurmanın sanatçılara has bir yaklaşım olduğunu, bilimsel bir çalışmada bu yolun naif kaçacağını hem de lüzumsuz olduğunu anlatırdı. Haklıydı. Sadece yenenlere değil, yenilenlere duyduğumuz yakınlık da bizi objektif davranmaktan alıkoyabilir, ortaya gerçeklerden uzak bir tarih algısı çıkabilirdi. Ama bunu bile önemsememişti bizim kılı kırk yaran profesör. Çünkü vicdan azabı duyuyordu. İsteyerek ya da istemeyerek Nusret'in ölümüne sebebiyet vermiş olmaktan korkuyordu. Belki de şu geziyi bir an önce bitirsek de gidip Çetin'le konuşsam diye geçiriyordu aklından. Sözlerim biter bitmez, kuşatma boyunca dört büyük yürüyüş düzenledi bizimkiler surlara diyerek Cenk günlerine dönüverdi. İlk akın Nisan ayının 18'inde gerçekleşti, kuşatmanın 12. gününde. Günlerdir süren top ateşi savunmacılara epeyce zarar vermiş, onlarca askerin yaralanmasına ve ölümüne neden olmuştu. Daha da önemlisi, geçit vermez dağlar gibi dikilen surları delik deşik etmişti. Ama savunmacılar da boş durmuyor, dişlerini tırnaklarına takmış, yıkılan duvarları, borçları tuğlalarla örmeye, yapamıyorlarsa kum torbalarıyla takviye etmeye, o da olmasa ağaç gövdeleriyle çalı çırpıyla kapatmaya çalışıyorlardı. Genç padişah artık vaktin geldiğine inanıyor. Askerlerle surlara yapılacak bu ilk yürüyüşün hem kendi gücünü hem de düşmanın direncini ortaya koyacağını düşünüyordu. Saldırı zifiri karanlıkta gerçekleştirildi. Sessizce hendeklere sokulan yeniçeriler surlara yeteri kadar yaklaştıklarına kanaat getirince ellerindeki meşaleleri yakıp davul zurna sesleri eşliğinde tekbir getirerek düşman siperlerine saldırdılar. Ucu kancalı ipleri yıkılmış surların üzerine savurarak seyyar merdivenlerini duvarların üzerine dayayarak düşman hatlarını aşmaya çalıştılar. Gerçekten cesurca bir çabaydı. Surdakiler biraz geç de olsa saldırının farkına varmış. Ok, mızrak, kılıç, ellerinde ne varsa can havliyle karşı koymaya başlamışlardı. Onların en önünde dövüşen kişi kuşatma boyunca bizimkilerin başını epeyce ağrıtacak olan Giovanni Giustiniani'ydi. Çatışma 4 saat kadar sürdü. Ne yazık ki o cehennem saatlerinin sonunda bizimkiler çekilmek zorunda kaldılar. Şüphe yok ki Sultan Mehmet bu ilk saldırıyla kenti alacağını düşünüyordu. Yine de geri çekilmek canını sıkmıştı. Ne yazık ki tatsız olaylar peş peşe gelecek. 2 gün sonra yani ayın 20'sinde daha önce anlattığım deniz yenilgisini de yaşayacaktık. Ama yılmak nedir bilmeyen genç sultan boyun eğmeyecek ve 22 Nisan'da Haliç'e giderek düşmanın moralini yerle bir edecekti. Öğrencilerinin dersi dinleyip dinlemediklerini kontrol eden bir öğretmen gibi dikkatle süzdü kalabalığı. Neden bahsettiğimi anladınız mı? Usulca uçuşan kar tanelerinin arasında bereler, şapkalarla örtülü başlar sallandı. Anladık tabii. Gemilerin karadan yürütülmesi. Memnun ve mesut gülümsedi Tahir Hakkı. Peki Haliç'teki gemi savaşı hangi gün olmuştu? Hani bize baskına gelen kadırgayı batırdığımız şu çatışma. 28 Nisan'da diye atıldı hocanın müstakbel hanım arkadaşı Jale Hanım. Batırdığımız geminin kaptanı da Giacomo Coco'ydu. Hevesle konuşuyordu. Az önceki küçük tartışma onu yeniden canlandırmış gibiydi. Soğuğu, yorgunluğu unutmuş görünüyordu. Evet, gemisiyle birlikte sulara gömülen kaptanın adı Giacomo Coco'ydu diye tekrarladı tecrübeli rehberimiz. İşte bu olay Doğu Roma cephesinde gerileme yol açtı. Öyle değil mi Müştak? Ayaklarım usulca yere vurarak ısınmaya çalışırken yakalamıştı beni. Evet evet, anlatsana. O zaman der gibi baktığını görünce kendime çeki düzen vererek lafları ardı ardına sıralamaya başladım. Tahir hocamızın da aktardığı gibi Latinler ani bir pusuyla Haliç'teki gemilerimizi yakmak istiyorlardı. Saatlerce tartışarak inceden inceye yaptıkları bu plan elbette büyük bir gizlilik taşıyordu. Daha doğrusu onlar öyle zannediyordu. Osmanlı'nın Cevval Padişahı daha ilk toplantıdan itibaren pusudan haberdardı. O dönemde de istihbarat çok önemliydi ve casusların getirdiği haberler kese kese altın değerindeydi. Ve elbette Konstantinopolis'te bizimkilerin çok sayıda casusu vardı. Saldırıdan haberdar olan Sultan Mehmet Han duyduklarını kimseye söylemeden tam bir gizlilik içerisinde gerekli hazırlıkları yaparak düşmanı beklemeye başladı. Çatışma bildiğiniz gibi Latin denizcilerin hüsranıyla noktalandı. İşte bu yenilgi Venediklilerin Galata'daki Cenevizlileri Türklere siz haber verdiniz diye suçlamasına yol açtı. Çatışma daha da büyüyecekti ki Konstantin araya girerek kavgayı yatıştırdı ama kuşatma boyunca gerek Konstantinopolislilerle Latinler gerekse Venediklilerle Cenevizliler sürtüşmeyi hiçbir zaman bırakmadılar. İyi de ettiler diye lafı ağzımdan aldı. Ülkemizin en önemli Osmanlı tarihçisi. Keşke aralarındaki anlaşmazlık daha da büyüseydi de direnişleri bir an önce kırılsaydı ama olmadı. Surların dışındaki muazzam ordumuz onları birleşmek zorunda bırakıyordu. Neyse işte surlara ikinci yürüyüşümüz Haliç'teki bu zaferimizin üzerinden 10 gün kadar sonra 7 Mayıs'ta gerçekleşti. Artık havalar ısınmaya başlamıştı, top ateşleri kesilince genzi yakan barut kokularının yerini ilkbahar çiçeklerinden yayılan enfes raihalar alıyor, bahar kendini iyice hissettiriyordu. İnsanlarda savaşmak hırsı değil, aşk arzusu uyandıran o ılık gecelerden birinde bizimkiler ikinci kez surlara atıldılar. Surlar derken özellikle Edirne Kapı ile Topkapı arasındaki bölgeden söz ediyorum. Savunmacıların hiç beklemediği bir anda güneş batmak üzereyken başlayan bu ani saldırıya 30 bin civarında askerin katıldığı söylenir. Askerler kancalı ipler, merdivenler ve koç başlarıyla birlikte ölümüne surlara doğru aktılar. Yağmur gibi yağan okların, güllelerin, taşların, Rum ateşlerinin altında kalkanlarını siper yaparak kente girmeye uğraştılar. Saatlerce süren bu zorlu çaba, bu kanlı kalkışma, bu cesaret gösterisi ne yazık ki yine sonuçsuz kaldı ama yılmak yoktu. Ertesi gün toplarımız eskisinden daha güçlü ve aralıksız olarak patlamaya başladı. Bin yıllık surlar taş güllelerin ağır darbeleri altında günlerce sürecek zorlu bir dayanıklılık sınavına tabi tutulmuştu. Surlara üçüncü hücum 12 Mayıs gecesi yapıldı. Mehmet bu kez farklı bir noktaya Halice inen bayırdaki surlara yani Eğri Kapı'nın bulunduğu bölgeye saldırı emri verdi. Yine sivri uçlu oklara, mızraklara, yakıcı kükürt alevine karşı insan bedeni yine oluk oluk akan kan, yine göğüs kabartan yiğitlikler ama ne yazık ki sonunda yine geri çekilme. Bu arada aradaki çatışmanın büyük fedakarlıklar ve kahramanlıklarla yaşandığı başka bir cephesini daha aktarmazsak kuşatmanın hikayesi eksik kalır. Deniz ve kara yönünü zorlayan ordumuz şehri ele geçirmek için hiç akla gelmeyen başka bir yolu daha denemişti: Lağım Savaşları. Yani tünel açarak surların altından şehre girme mücadelesi. Zanos Paşa komutasındaki birliklere mensup olan lağımcılar, ki bu bahadırlar Sırbistan'daki gümüş madenlerinden getirilmiş ustalardı. İlk tünel Edirne Kapı civarında kazıldı, ancak toprak sert, üstelik yer yer kayalarla dolu olduğundan mevkii değiştirildi. Eğri Kapı'ya inildi, amaç Blahernay Sarayı'nı koruyan surların altından geçmekti. Ne yazık ki savunmacılar 16 Mayıs'ta tünelin farkına vardılar. Mühendis Johannes Grant komutasında bir ekip derhal karşı tünel açmaya başladı. Kısa bir süre sonra Grant ve adamları bizimkilerin tüneline sızarak destek ve payandaları yıktılar. Lağım çöktü. Onlarca askerimiz toprağın altında can verdi. Ama derhal yenisi kazılmaya başlandı. Grant ise usta bir köstebek avcısı gibi tünelleri bulup patlatmayı sürdürüyordu. Bu amansız mücadelenin kuşatmanın son günlerine kadar devam ettiğini söylerler. Bir de ahşap bir kuleden söz ederler. Menekşe kokulu kızdı söze giren. Devasa bir yapıymış, altında tekerlekleri varmış, surlara kadar yaklaşmış. Doğrudur, zeki padişah adeta her gün bir başka sürprizle çıkıyordu savunmacıların karşısına. 18 Mayıs sabahı surların önünde bu görkemli kuleyi gören Konstantinopolisliler korkuyla titremişlerdi. Çünkü bu muhteşem yapı sadece bir gecede inşa edilmişti. Ahşap bir iskelenin üzerinde yükseliyordu. Çevresi kat kat manda ve deve derisiyle örtülüydü. En üstünde geniş bir teras vardı. Savaşçılar bu terasa bir merdivenle ulaşıyorlardı. Eğer kule surlara yaklaşırsa bu savunmacıların sonu olabilirdi. 18 Mayıs günü bizimkiler savaşarak kuleyi surların yanına sokmaya çalıştılar. Bir yandan önlerindeki hendekleri düzleyerek kulenin geçebileceği yolu döşüyorlar, bir yandan da adım adım şehre yaklaşıyorlardı. Durumun vehametini anlayan surlardaki savaşçılar Osmanlı cengaverlerine karşı koymak için cansiperane savaşıyorlardı. Savaşlarının sonuçsuz olduğunu söylemekte güç. Bizimkiler o gün de surlara ulaşamadılar, umut ertesi güne kalmıştı ama o gece korkunç bir şey oldu. Savunmacılar barut dolu fıçılarla kulemizi ateşe vermeyi başardılar. O muazzam kule içindeki askerlerle birlikte gecenin karanlığında cayır cayır yanmaya başladı. Bir kez daha hüsrana uğramıştık. Son paparayı yedikten sonra sesi soluğu çıkmayan Bahri daha fazla dayanamayıp patladı. "Yahu Tahir, şimdi yine kızacaksın ama seni duyan da hezimete uğradığımızı sanır. Ne bu yahu? Hep mağlubiyet, hep mağlubiyet. Nasıl aldık öyleyse biz bu şehri?" Tahir Hakkı sessizce süzdü gümüş saçlı ahbabını. Giderek uzayan o suskunluk anında artık sinirleri iyice gerilmiş olan hocanın arkadaşını bu kez çok fena haşlayacağını düşünmeye başlamıştım. "Merak etme Bahri," diyerek beni bir kez daha yanılttı. "İstanbul'u sonunda alacağız. Azıcık daha dişini sıkıver." Bahri'nin konuşmasına fırsat vermeden yeniden kalabalığa döndü. "Nasıl ki alınan yenilgiler bugün bile bizim asabımızı bozuyorsa, o sıcak çatışma anında duygular çok daha fazla keskinleşiyor. İnsanlar çok daha hassas oluyordu. Öyle ki askerler arasından çatlak sesler çıkmaya başlamış, bir takım art niyetli kişiler bu şehir büyülü, Konstantiniye fethedilemez söylentileri yaymaya başlamıştı. Tam 7 haftadır olduğu yerde çakılıp kalan, surlara defalarca kahramanca saldırdığı halde hiçbir olumlu netice alamayan ordunun bu söylentilerden etkilenmediğini düşünmek saflık olur. Olan bitenden anında haberdar olan kulağı delik sultan yeni bir taktik denedi. İmparatora bir elçi göndererek daha fazla kan dökmenin anlamsız olduğunu, şehri teslim etmeleri halinde hiç kimsenin canına ve malına zarar gelmeyeceğini bildirdi. Ama imparatorun cevabı katiydi. Konstantinopolis'i teslim etmek ne benim ne de başka birinin yetkisi dahilindedir. Teslim edebileceğimiz bir şey varsa o da bu şehre adadığımız canımızdır. O günlerde Otao Hümayun'a Macaristan'dan yabancı bir konuk gelmişti. Yeni kralları Vladislav'ın tahta çıkışının haberini getiren Macar elçisi, padişahın huzuruna varan bu adam Sadrazam Çandarlı Halil'le görüşerek Konstantinopolis kuşatmasına son verilmesini istemiş, aksi takdirde şehirdekileri desteklemek zorunda kalacaklarını belirtmişti. Hakikati mi dile getiriyordu yoksa blöf mü yapıyordu, Osmanlı devlet ricali anlamaya çalışa dursun, 30 kadırgadan oluşan bir papalık donanmasının şehre yaklaştığı haberi ordu saflarında hızla yayılmaya başladı. Durum kritikti. Genç padişah derhal harp meclisini topladı. Sadece vezirlerin değil, önemli komutanlarının ve din alemlerinin de katıldığı bir toplantıydı bu. Başından beri kuşatmaya karşı çıkan Çandarlı'nın sesi artık daha gür çıkıyordu. Hiç çekinmeden, "Derhal kuşatmayı kaldıralım, yoksa arkadan Macarlar, denizden papalık donanması ve önden de Konstantinopolis kuvvetleri arasında kalarak ağır bir hezimete uğrayabiliriz," diye konuştu. Gergin bir toplantıydı. Osmanlı'nın 7. padişahı Mehmet'in ve Konstantinopolis'in kaderini belirleyecek bir toplantı. Sadrazamın söyledikleri mantıklıydı. 50 gündür süren kuşatmada önemli bir başarı elde edilememişti. Bundan sonra edilebileceği de şüpheliydi. Mehmet gözlerini bir noktaya dikmiş, sessizce dinliyordu. 4 kuşaktır Osmanlı'yı yöneten Çandarlı ailesinin belki de en tecrübeli sadrazamının konuşmasını. Sözler birbirine eklendikçe yüzü kireç gibi beyazlaşıyor. Belki de sadrazamın bundan 7 yıl önce kendisini kalleşçe tahttan indirmesini düşünüyordu. Alt dudağını ağzının içine almış, bakışlarını gizliyordu. Çünkü içinde kopan fırtınayı kimsenin bilmesini istemiyordu. Çandarlı Halil'in sözleri tükenince derin bir suskunluk çöktü harp meclisine. Yılgınlık, pişmanlık yoksa vazgeçiş mi? İşte tam o belirsizlik anında söz aldı Zanos Paşa. Savaş meydanında yorulmuş gövdesini dimdik tutmaya çalışıyor. Bahar güneşinin esmerleştirdiği teninde gözleri keskin iki bıçak gibi alev alev yanıyordu. Sadrazamın büyük bir yanılgı içinde olduğunu dile getirerek başladı konuşmasına. Kuşatmayı kaldırmayı düşünmenin utanç verici olduğunu söyledi. Konstantiniye ağır yaralı, dedi inanç dolu bir sesle. Savunmacılar ümitlerini kaybetmek üzere. Zafer sadece birkaç hamle uzakta. Macarların üzerimize ordu yollayacağı ise kocaman bir yalan. Papalık donanmasının denizde olduğu boş bir safsata. Düşmanlarımız asla birlik olamazlar. Çünkü onlar için din bu şehirden daha önemli. Adeta yalvarırcasına genç padişaha baktı. Konstantiniye oklanmış avınızdır devletlüm. Surların ardında yaralanmış öylece sizi bekler. Bu güzel ceylanı bırakıp giderseniz sizin yaraladığınız mübarek avı başkaları alır. Yazık olur. Genç padişahın bakışları takıldığı noktadan çözüldü. Gözleri tıpkı Zanos Paşa'nınkiler gibi ışıl ışıl yanmaya başlamıştı. Ama söze girişmeden önce hocası Akşemseddin dile geldi. Zanos Paşa doğru söyler. Allah bu şehri sana sunmuştur. Yaradan'ın sunduğu kısmeti geri çevirme. Ölen şehitlerimizin gözleri senin üzerindedir. Onların ahını alma. Zaferden sakın şüphe duyma. Atalarımızın tertemiz hatırası seninledir. Peygamber Efendimizin hadisi seninle, kahraman askerlerimiz seninle birliktedir. Kader seninle birlikte. Bak, Konstantiniye orada öylece durmaktadır ki uzanıp almanı beklemekte, daha nice bekleyeceksin. Artık uzan ve şu şehri al. Sadrazam itiraz etmiyordu artık. Sultan Mehmet Han sanki Çandarlı Halil orada yokmuş gibi, hatta böyle bir adam hiç olmamış gibi harp meclisindeki savaş yoldaşlarına baktı. Tek tek herkese ayrı ayrı değer verdiğini hissettirerek söylemine başladı. Ey benim dirayetli paşalarım, yiğit beylerim, cesur ağalarım, ey benim kahraman silah arkadaşlarım. Biz bu şehrin önüne geldiğimizde uçurum gibi hendekleri vardı, dağ gibi surları, iblis tuzağı gibi denizleri. Ama hendekleri doldurduk, oba eyledik, surları parçaladık, yol eyledik, denizi zapt ettik, iblislerden temizledik. Artık Konstantiniye avucumuzdadır. Bir hamle daha. Azim, dürüstlük ve itaat. Cesaret, akıl ve fedakarlık. Biliyorum, 50 gündür bunları eksiksiz yaptınız. Biliyorum, kimse fedakarlığınıza söz edemez. Kimse kahramanlığınızı görmezden gelemez. Ama zafere az kaldı. 50 gündür süren çabalarımız şehri savunanların direncini kırdı, umutlarını tüketti. Çok kötü durumdalar. Bir hamle, sadece bir hamle. Bir hamle sonra kentlerin kraliçesi bizimdir. İşte o hamle 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan gece yapılacaktı. Sustu Tahir Hakkı. Küçük kafilemizden çıt çıkmıyordu. Tuhaf şey, sanki anlatılanları kaçırmamak için yağan kar bile seyrekleşmiş, hafiflemişti. Beyaz zerrecikler yere değmeden eriyip gidiyordu boşlukta. Belagatli rehberimiz şöyle bir nefeslenip son hamleye geçiyordu ki, peki kim haklıydı diye engel oldu Bahri. Hayır, artık abartılmış milli hislerinin etkisiyle anlatılan her olayın altında Çapanoğlu aramıyordu. Merakı samimiydi, sahiden de şehir teslim olmaya hazır mıydı? Yoksa Fatih askerlerine moral mi vermeye çalışıyordu? Sanki o savaş meclisindeki sorumlu paşalardan biriymiş gibi, sanki az sonra surlara saldıracak askerlerine komuta edecekmiş gibi büyük bir ciddiyetle başını salladı Tahir Hakkı. Her ikisi de doğruydu. Şehir bitmiş tükenmişti ama surları koruyanlar henüz teslim olacak raddeye gelmemişlerdi. Yorgun, yılgın, hatta ümitsiz olmalarına rağmen hala dövüşecek güçleri vardı. Hala bu şehir için ölmeyi sürdürebilecek inanca sahiptiler. Duraksadı. Ama dur, böyle geçiştirmeyelim. Yine müzip anlam yerleşti yüzüne. Kasketinin altında gölgelenen gözler yine bana çevrildi. Evet, Profesör Serhazin, sanırım bu noktada söz size düşüyor. Yine o savaş muhabiri havasına bürünmüştü. Buyurun, sizi dinliyoruz. Evet, 1453 senesinin 29 Mayıs'ına birkaç gün kala Manzara-i Umumiye nasıldı Konstantiniyye'de? Anlatının heyecanı kaçmasın diye hemen girdim söze. Korkunçtu. Tahir Hakkı'nın coşku yüklü sözlerinden sonra ne talihsiz bir benzetme. Ama durumu bundan daha iyi özetleyecek başka bir kelime de bulunamazdı. Korkunçtu. Aradan geçen 50 gün boyunca bizimkilere engel olmalarına rağmen savunmacıların moralleri bir türlü düzelmiyordu. Çünkü şehir öylesine sıkı kuşatılmıştı ki insanlar nefes alamıyordu. Hem uyurken hem de uyanıkken bir kabusun içinde yaşıyordu herkes. Yiyecek sıkıntısı baş göstermişti. Ahali salgın hastalıktan korkuyordu ve papalığın vaat ettiği gemiler bir türlü ufukta görünmüyordu. Daha önce de söylediğim gibi bütün bu felaketlere karşı halkın Meryem Ana'ya sığınmaktan başka çaresi kalmamıştı. Göklerden kurtuluşu müjdeleyen bir işaret bekliyorlardı. Ama ortaya çıkan kehanetler hiç de umut verici değildi. Sanki Hazreti İsa ve Kutsal Annesi koruyucu ellerini çekmişlerdi kentin üzerinden. O günlerde yaşanan bir olay ümitlerin iyice kırılmasına yol açtı. 29 Mayıs'tan birkaç gün önceydi, din adamları rehberliğinde büyükçe bir kalabalık, ellerinde şehrin koruyucusu Hazreti Meryem'in tasviri, dudaklarında dualar ve ilahilerle Haliç'ten Marmara Denizi'ne kadar uzanan bir yürüyüş tasarladılar. Amaçları surlara paralel olarak yürümek, hem savunmacılara moral vermek hem de azizleri yardıma çağırmaktı. Ama daha yürüyüş yeni başlamıştı ki Hazreti Meryem'in resmi birden yere düştü. Tasviri kaldırmak istediler ama resim sanki yere çivilenmiş gibiydi. Ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar doğrultamıyorlardı. Uzun uğraşıların ardından sonunda tasviri kaldırmaya başardılar. Fakat bu defada korkunç bir tufan başladı. Sanki gök delinmiş gibiydi. Öküz gözü büyüklüğünde damlalardan oluşan bir yağmur, ardından erik büyüklüğünde dolular yağmaya başladı insanların tepesine. Kısa sürede şehrin sokakları sel sularıyla doldu. Büyükler çocuklarını tutmasalar, sular onları denize kadar sürükleyebilirdi. Kutsal yürüyüş böylece yarıda kaldı. Halk bunu büyük bir uğursuzluk saydı. Kötü kehanetler bununla da bitmedi. Ertesi gün Konstantinopolis'i duvar gibi bir sis örttü. Saatler sonra sis kalkarken Ayasofya'nın üzerinde sarı bir ışık görüldü. Işık kilisenin görkemli kubbesinden ağır ağır gökyüzüne çekiliyordu. Halk acı içinde dövünmeye başladı çünkü Hazreti İsa ışığın temsilcisiydi ve galiba onları terk ediyordu. Bütün bu belirtiler şehre dair kötü inançları yeniden canlandırdı. Bir kehanete göre nasıl ki bu şehri imar eden imparatorun adı Konstantin ise, sonunu getirecek kişinin adı da tıpkı şu anki imparator gibi Konstantin olacaktı. Yoksa o gün gelmiş miydi? Konstantin'le başlayan şehir Konstantin'le bitecek miydi? Bir başka kehanet ise gökyüzünde dolunay olduğu sürece şehrin düşmeyeceği inancıydı. Çünkü pagan dönemde kentin koruyucusu ay tanrıçası Hekate'ydi. Ayın gümüşten ışıkları surları aydınlattığı müddetçe Konstantinopolis güvende demekti. Ama tam da o günlerde saatler süren bir ay tutulması yaşandı. Tüm bu işaretler hiç de hayra alamet değildi. Karamsarlık Osmanlı ordusundan daha beter bir moral bozukluğu yaratmıştı halkın üzerinde. İşte o andan itibaren insanlar Ayasofya'ya yöneldiler. Hatırlayacak olursak Ayasofya'da, yani Ortodoks Hristiyanların bu en büyük mabedinde Katoliklerle birlikte ayin yapıldığından beri halk kiliseyi kirlenmiş saydığından oraya adım atmıyordu. Ancak 50 küsur günlük kuşatma insanları o kadar çaresiz, o kadar bedbaht hale düşürmüştü ki mezhep ayrımını unutmuş, belki Tanrı bizden hala rahmetini esirgememiştir diyerek oraya sığınmışlardı. Sadece halk mı? Şehrin yöneticileri de yaklaşan felaketi sezinliyorlardı. Yapılan bir toplantıda imparatorun ailesiyle birlikte şehri terk etmesi teklifi ortaya atıldı. Toplantıdaki herkes bu öneriyi destekledi ancak Konstantin hiç düşünmeden reddetti. Konstantinopolis düştükten sonra onursuzca yaşamaktansa ölü bedenimin şehrin topraklarına karışmasını büyük bir şeref sayarım, dedi kararlılıkla. Direneceğiz, ya kazanırız ya ölürüz. Her ikisi de korkakça yaşamaktan iyidir. Toplantıda bulunanların gözyaşlarını tutamadığı söylenir. Evet, bir taraf için yıkım, öteki taraf için zafer, diyerek yeniden sözü aldı Tahir Hakkı. Mahzunlaşmış gibiydi, onu ilk kez böyle görüyordum. Benim gibi o da mı duygusallaşıyordu? Yoksa Nusret'in ölümü mü değiştirmişti onu? Bir tür insanlık durumu, diyerek ellerini yana açtı. Ne yazık ki tarih kanla yazılıyor. Her zaman her yerde yüzündeki ifade değişti, gülümsemeye çalıştı. Üşüdünüz mü? Şu arkada 1453 Fetih Müzesi var, isterseniz oraya girelim. 29 Mayıs gününü resmeden enfes bir panorama var. Orada görünce bu anlattıklarımızı daha iyi anlayacaksınız. Şimdiden gidebilir, sözlerimizi orada tamamlayabiliriz. Yok Tahir Bey, ilk itiraz Jale Hanım'dan geldi. Burada konuşalım. Anlattıklarınızın hayalimizde canlandırdığı sahneden daha muhteşem bir resim olamaz. Beni en çok şaşırtan bas bariton Bahri oldu. Hanımefendi doğruyu söylüyor, dedi soğuktan akmaya başlayan burnunu çekerek. Olaylar bu surların önünde olmadı mı zaten? Burada kalalım, donacak değiliz ya. Kimse karşı çıkmayınca hoca nihayet kuşatmanın son gününe gelebildi. 29 Mayıs Salı gününün ilk saatleri. Konstantinopolis ılık bahar gecesinin içinde kesin bir sessizliğe gömülmüştü. Surdaki Cenevizli nöbetçi yarısı yıkılmış bir burca yaslanmış cırcır böceklerinin şarkısını dinliyordu. Birden başka bir ses fark etti. İnilti gibi çıkan bir ses. Gitgide güçlenen bir ses. Kulak kesildi nöbetçi. Tatlı bir esinti. Osmanlı hatlarından gelen sesi yaslandığı burca getirip çarptı. Arapça kelimeleri açıkça duydu nöbetçi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ses Haliç kıyılarından başlayıp bütün sur boyunca dalga dalga yayılarak Marmara Denizi'ne kadar ulaşıyordu. Nöbetçi silah başına demeye kalmadan surları, köprüleri, kapıları, sarayları, kiliseleri, evleri ve korku içinde kıvranan halkıyla birlikte bütün bir şehir o tanıdık gürlemeyle sarsıldı. Mehmet'in dev topları surları dövmeye başlamıştı. Artık cırcır böcekleri susmuştu. Osmanlı ordugahında zafer boruları ötüyor, davullar, kösler gümbürdüyordu. Surların içinde ise ölümcül bir telaş vardı. Önce kiliselerin çanları duyuldu. Küçücük şapellerden devasa manastırlara dek şehirde ne kadar Hristiyan tapınağı varsa istisnasız hepsinin çanları hiç susmadan çalıyor. Sanki İsrafil'in borusu gibi yaklaşan kıyameti haber veriyordu. Umumi hücum başlamıştı. Denizden kaptanı Derya Hamza Bey'in Leventleri, Haliç'te Zanos Paşa'nın bahadırları, Blaherna'yı sarayının önünde Karaca Bey'in silahşörleri, Topkapı civarında İshak Paşa'nın gözü kara Anadolu askerleri, yenilmez cengaverler unvanı taşıyan Yeniçeriler, tüm Osmanlı ordusu tek bir savaşçı gibi ayağa kalkmış kavgaya hazırlanıyordu. Ama saldırı özellikle Eğri Kapı, Edirne Kapı ile Topkapı arasında kalan bu bölümlerde yoğunlaşacaktı. Çünkü buradaki surlar yıpranmıştı. Çünkü toplar bu surların karşısındaydı. Çünkü iki tarafın da en namlı savaşçıları bu bölgede toplanmıştı. Sultan Mehmet Han zırhını giymiş, elinde kılıcı bizzat yönetiyordu saldırıyı. Önce başı bozuk tabir edilen toplama fedaileri sürdü surlara. Ellerinde merdivenler, envai çeşit kılıçlar, irili ufaklı kalkanlarıyla farklı giysiler içindeki dövüşçüler farklı dillerde savaş naraları atarak hücuma kalktı ki bunların arasında Türkler kadar macera düşkünü Sırplar, Almanlar, Macarlar, hatta Doğu Romalılar bile vardı. Kendini toplayan savunmacılar derhal saldırıya cevap verdiler. Küçük toplarla attıkları gülleler Tatar okları, mancınıkla fırlattıkları taşlar, surlardan boca ettikleri kızgın yağlar, Rum ateşi, velhasıl silah adına ellerinde ne varsa hepsiyle karşı durdular bir sel gibi akan Osmanlı serden geçtilerine. Saldırı 2 saat kadar sürdü. Adım başı bir arkadaşlarını şehit vermelerine aldırmadan, yılgınlık nedir bilmeden, dişlerini tırnaklarına takarak dövüşmeyi sürdüren bahadırların tüm kahramanlıklarına rağmen sonuç alınamadı. Ama Mehmet böyle olacağını zaten biliyordu. Yorulmuş, yaralanmış, ölüler vermiş, morali bozulmuş askerlerini derhal geri çekti. Saldırının sona erdiğini zanneden savunmacılar coşkuyla haykırdılar. Hazreti İsa'ya şükran dualarına başladılar fakat sevinçleri kursaklarında kalacaktı. Çünkü Mehmet defalarca düşünerek oluşturduğu takdiyenin ikinci aşamasını uygulamaya geçmişti bile. Hazır vaziyette bekleyen Anadolu askerlerinden oluşan İkinci gruba saldırı emrini verdi ki bu savaşçılar öncekilerden çok daha disiplinli ve toplu halde savaşmayı iyi bilen tecrübeli silahşörlerdi. Dinlenmiş ve zinde olan bahadırlar padişahlarının yönlendirmesiyle Allah Allah nidaları eşliğinde adeta etten oluşan deli bir ırmak gibi surlara çarptılar. 2 saattir kılıç sallamaktan, ok atmaktan, mızrak savurmaktan yorulmuş olsalar da savunmacılar hala büyük bir gayret ve fedakarlıkla surları korumaya çalışıyorlardı. İşte o sırada Urban'ın dev topundan fırlayan bir gülle Edirne kapı ile top kapı arasındaki surda büyük bir gedik açtı. Bunu fırsat bilen 300 kişilik bir askeri birlik derhal yıkılmış surlara atıldı. Hatta şehrin içine bile girdiler. Ama savunmacılar vakit kaybetmeden toparlanarak 300 askeri orada şehit ettiler. Fakat güçleri her geçen dakika tükeniyordu. Oysa Osmanlıların elinde dinlenmiş, savaş sanatını çok iyi bilen binlerce kişilik bir Yeniçeri ordusu vardı. Günün ilk ışıkları kanlı boğazlaşmanın sürdüğü surlara düşerken padişah Anadolu askerlerini de geri çekti. Surları savunanlar artık ümit etmekten korktukları için bu duruma sevinemediler bile ki yanılmadıklarını az sonra göreceklerdi. Aklındakini adım adım uygulayan Sultan Mehmet Han, muazzam silahlarla donanmış, ölmek ve öldürülmek için yetiştirilmiş Yeniçerilerin önüne geçerek kılıcıyla surları gösterdi. "Haydi yiğitlerim! Haydi arslanlarım, şehir orada bizi bekliyor. Haydi cengaverlerim, düşman yorgun ve yaralı, moralleri bozuk, her an kaçmaya hazırlar. Haydi artık alalım şu şehri, ileri." Yeniçeriler ve sultanın has askerleri kalkanları ile üzerlerini örterek dev bir kaplumbağa gibi surlara yürüdüler. Aydınlanan gökyüzü atılan oklardan görülmüyordu ama padişahın bu tecrübeli savaşçıları fazla zayiat vermeden surların dibine kadar geldi. O andan itibaren göğüs göğüse savaş yeniden başladı. Şehirdeki kiliselerin çanları deli gibi çalmayı sürdürüyor. Herkesi surlarda dövüşenlerin yardımına çağırıyordu. İtiraf etmek gerekirse 4 saattir aralıksız kılıç sallayan savunmacılar da ölümüne dövüşerek bizimkilere inatla karşı koyuyorlardı. Ama bu kadar güçlü bir ordunun karşısında daha fazla ayakta kalmaları mümkün değildi. İlk açığı hiç umulmadık biri, savunmacıların büyük kahramanı Giovanni Giustiniani verdi. Bu gönüllü komutan Romanos kapısını, yani şu ilerimizdeki top kapıyı koruyordu. Top atışları altında parçalanan surların önüne yığılan Osmanlı şehitlerinin aziz naaşlarının arasından murçlara yaklaşan bir Yeniçeri Giustiniani ile karşı karşıya geldi. Arkadaşları Giustiniani'nin yardımına yetişse de artık çok geçti. Bizim Bahadır zarif bir hamleyle kılıcını Cenevizli şövalyeye saplamayı başardı. Ağır yaralanan Giustiniani ölüm korkusuna kapılarak surları terk etmek istedi. Durumu öğrenen İmparator Konstantin'in gitmemesi için yalvarmalarına rağmen Giustiniani adamlarına kendisini gemisine götürmeleri emrini verdi. Giustiniani ve cengaverlerinin kaçışının etkisi büyük oldu. Savunmacılar arasında ani bir panik başladı. Surlardaki çatışmayı yakından izleyen padişah bu anı kaçırmadı. Düşman hatlarındaki bozulmayı görünce yeniçerilere doğru haykırdı. "Düşman kaçıyor! Hücum aslanlarım, hücum! Artık surlar bizimdir! Şehir düştü! İleri!" Şehir düştü, bu iki sözcük kapalı kapıları açacak büyülü bir anahtar gibi surların üzerinde dolaşmaya başladı. Güneş yükselirken Eğri Kapı ve Edirne Kapı surlarının üzerinde de yeniçeriler göründü. Çift başlı kartaldan oluşan Bizans bayrakları yerlerini al yeşil Osmanlı sancağına bırakıyor. Askerler yıkılan surlardan, açılan kapılardan, gediklerden oluk oluk şehre akarak padişahlarına Fatih unvanını getirecek olan saldırıyı nihayetlendirmek için canla başla vuruşuyorlardı. "Şehir düştü!" çığlıkları bahar rüzgarı ile birlikte Konstantinopolis'i saran bütün surları dolaşıyor. Bu sözcükleri duyan savunmacıların son direnci de kırılıyordu. Bizimkiler sadece karadan değil deniz surlarından da şehre girmeyi başladılar. İlk saatlerdeki çatışmalar oldukça kanlı geçti. 54 gündür surların önünde öfkeyle bilenen, 54 gündür arkadaşlarını şehit veren askerler savunmacılara acımasızca davrandılar. Sokaklardan oluk oluk kan aktığı söylenir. Zavallı insanlar korku içerisinde Ayasofya Kilisesi'ne kaçıyorlardı. Hem çaresizlikten hem de hala eski bir kehanetin gerçekleşmesi umudunu taşıdıklarından. Tahir Hoca'nın heyecan içinde yüzen gözleri bana çevrildi. "İzin verirsen bu kehaneti de ben anlatayım Müştak." Şehirlerinin düştüğünü öğrenen Konstantinopolisliler telaş içinde Konstantin sütununu, yani bugünkü Çemberli Taş sütununu geçmeye çalışıyorlardı. Çünkü inançlarına göre düşmanları Konstantin sütununa ulaştığında gökten bir melek inecek, onları kurtaracak olan bir cengavere büyülü bir kılıç uzatarak "Bu kılıcı al, Tanrı'nın inayetiyle halkını koru," diyecekti. Bu o kutsal savaşçı da meleğin ilahi buyruğuyla düşmanın üzerine yürüyecek. Osmanlılar da korkup kaçmaya başlayacaklardı ama hiç de öyle olmadı. Askerlerimiz Konstantin sütununu kolayca geçerek Ayasofya'ya ulaştılar. Durumun ümitsiz olduğunu gören İmparator Konstantin ise üzerindeki hükümdarlık armalarını atıp "Şehir düştü, ben nasıl hala yaşıyorum?" diye bağırarak yalın kılıç yeniçerilere saldırdı. Cesur imparator ölüme atıldığını biliyordu. Hep söylediği gibi şerefsiz bir hayatı sürdürmektense gerçek imparatorlara yakışan onurlu bir sonu yeğlemişti. Pırıl pırıl bahar güneşi gökyüzünde yükselirken şehir artık ılınmıştı. Kanlı çarpışmalar sadece birkaç kulenin üzerinde sürüyor, kiliselerdeki çanlar teker teker susuyor, Konstantinopolis ev ev, sokak sokak teslim oluyordu. Anlatılanlar o kadar etkiliydi ki çalınan çanların çınlamasını duyar gibi oldum. Henüz bizimkilerin eline geçmemiş bir kilise çanının, kilisenin çan kulesinden yükselen metal bir çığlık, cılız ama ısrarla çınlamayı sürdüren bir çığlık. Sanırım sadece ben değil, kafiledeki herkes aynı sesi duyuyordu. Çünkü Tahir Hoca susmuş, çınlamanın kaynağını bulmak istercesine etrafına bakınıyordu. İyi de niye bana dönmüştü ki? "Telefonun çalıyor Müştak." "Ne?" "Telefonun diyorum. Seninki değil mi çalan?" Kesinlikle haklıydı. 1453 yılının 29 Mayıs'ında hala ele geçirilememiş bir kilisenin çan kulesinden değil, ceketimin cebinde sesini açık unuttuğum telefondan geliyordu çınlama sesi, tam da sırası. Osmanlı ordusu Konstantinopolis'e girerken münasebetsizin biri beni arıyordu. Hep de benim başıma gelir böyle abuk sabuk olaylar. Nasıl mahcup olduğumu anlatamam. "Özür dilerim," diyerek elimi cebime attım. Niyetim konuşmak değil, telefonun sesini kapatmaktı ama ekranda Başkomiser Nevzat adını görünce yapamadım. "Cevap vermem lazım," diyerek kafileden uzaklaştım. Ardı ardına çalmayı sürdürüyordu telefon. "Niye bu ısrar?" panikleyerek açtım. "Alo, alo, buyurun Nevzat Bey." Merhaba Müştak hocam. Sesinden bir sonuç çıkarmak mümkün değildi. Rahatsız etmiyorum umarım, derste miydiniz yoksa? Endişem yatışır gibi oldu. Öyle sayılır ama önemli değil. Buyurun sizi dinliyorum. Şu anda Sahtiyan apartmanındayız. Nusret Hanım'ın dairesinde. Hayır. Hiçbir şeyin yatıştığı yoktu. Adım adım yaklaşıyorlardı bana. Yoksa dairede parmak izlerimi mi bulmuşlardı? Evet diye fısıldadım cılız bir sesle. Sizin de buraya gelmeniz gerekiyor. Sormamam gerekirdi ama dayanamadım. Niye? Ne oldu ki? Bir iki mesele var, konuşmamız lazım. Kestirip atmıştı polis şefi ve benim davetine icabet etmekten başka çarem yoktu. Tamam dedim korkumu bastırmaya çalışarak. Tamam, bir saate kadar oradayım.